Ayrım 35, Uygarlık Tarihi, sayfa 332. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde 1. Sanayi devrimi ilk kez İngiltere'de doğmuştur. Tarihsel olarak bir İngiliz parlamentosunun varlığı, diğer ülkelere göre İngiltere'yi demokratik haklar ve gelişmeler bakımından daha avantajlı kılmaktaydı. Çünkü parlamento kapitalist gelişimi ve serbest ticareti destekleyici bir unsur olurken, bir ada devleti olan İngiltere, coğrafi şartları nedeniyle özellikle 16. yüzyıldan itibaren denizcilik ve ticaret bakımından dünyanın en güçlü ülkesiydi. Denizlerdeki üstünlüğü onu deniz aşırı ülkelerde sömürgeler elde etmeye yöneltmişti. Sömürgecilik vasıtasıyla büyük servetlere, kapitale sahip bir burjuva sınıfı İngiltere'de doğmuştu. Öte yandan İngiltere'de sanayi devrimi arifesinde gerekli iş gücünü, işçi sınıfı oluşturacak nüfus da kentlerde yoğunlaşmış durumdaydı. Geniş ölçekli İngiliz deniz aşırı ticaretinin karşılaştığı gerek ham madde ve gerekse mamul mal ihtiyacına yönelik talep baskısı, İngiliz müteşebbisleri yeni üretim metotlarını aramaya yönlendirmesi, üretimde yeni teknolojik arayışları ve iyileştirmeleri sağladı. Sıra sizde 2. Amerikan devrimi arifesinde kolonileri daha ilk kuruluşlarından itibaren demokratik temsil esasına bağlı yasama organlarına ve yazılı bazı özgürlük belgelerine sahiptiler. Koloniler daha ilk kuruluş günlerinden gelen eşitlik özgürlük kavramlarının oluşturduğu demokratik bir geleneğe ve liberal anlayışa yakındılar. Kolonilerle İngiltere arasında devrim sürecini başlatan olaylar da demokratik yaşamın temel unsuru olan temsil ilkesinden doğmuştur. Kolonicilere göre temsil edilmeksizin vergilendirme kolonilerin özgürlüğünü ortadan kaldırmaktaydı. İngiliz parlamentosunda koloniler halkı seçilmiş üyeleriyle temsil edilmedikçe kolonilere yönelik alınan kararlar geçerli değildi. Nitekim koloniciler temel siyasal yaklaşımlarını bir siyaset belgesi olan 1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde "Yöneticiler yönetme gücünü yönetilenlerin onayından alırlar" ifadesiyle açıklamışlardır. Uygarlık tarihi bakımından çağdaş dünyamızı da şekillendiren bir değer olarak egemenliğin kaynağı ulustur ya da başka bir deyişle hakimiyet milletindir ifadelerinde Amerikan devrimini başlatan temel siyasal anlayışı bulmak mümkündür. Sıra sizde 3. İnsan ve yurttaş hakları bildirisi gerçekte uygarlık tarihi açısından bakıldığında insanın bir birey olmak bakımından doğumla gelen temel haklarını belirleyici nitelikteki ilk siyasal belge değildir. En son Amerikan Bağımsızlık Bildirisi olmak üzere daha önce de benzer belgeler yayınlanmıştır. Ancak Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi, dünya ulusları üzerinde diğerleriyle karşılaştırılamayacak kadar büyük etki yaratmıştır. Bildiri tıpkı Amerikan Bağımsızlık Bildirisi gibi insanların doğal başkasına devredilemez ve kutsal hakları olduğunu ilan etmektedir. Ancak etkisi ve önemi bakımından diğerlerinden çok daha büyük olmasının nedeni sadece Fransız halkına yönelik bir tarzda kaleme alınmayarak açık bir üslupla tüm insanlığa yönelik ve insanların özgürlüğünü vurgulayacak şekilde kaleme alınması yanında uygarlık tarihi bakımından bütün çağlar için geçerli olarak insanın değeri ve toplumdaki yeri temel evrensel değerler olarak açıklanmaktaydı. Nitekim günümüze kadar olan tarihsel süreç boyunca insan ve yurttaş hakları bildirisinin açıkladığı değerlerin tüm dünyada evrensel değerler olarak kabul edilişi onu benzer belgelerden farklı kılmaktadır. Sıra sizde 4. Avrupa'nın büyük ve mutlaki yönetim yanlısı devletleri 1815'te Viyana Kongresi ile Fransız devrimi ve Napolyon savaşları sonucu bozulduğuna inandıkları Avrupa düzenini kendi çıkarlarına göre yeniden düzenlemişlerdi. Avrupa haritasının yeniden çizilmesi sırasında milliyet, din, dil gibi unsurlar dikkate alınmamıştı. Böylece başlayan restorasyon dönemi, Avrupa'da liberal ve özgürlükçü hareketlere baskı uygulayan, mutlaki rejimden yana olan, iktidarların iş başına gelişini sağlamıştır. Ancak Fransız devriminin ulusçuluk ve özgürlük temelindeki düşünceleri sadece siyasal alanda etkili olmakla kalmayıp, dinsel ve ekonomik alanlarda da etkisini göstererek Avrupa toplumlarının düşünce yapısını eskisinden tamamen farklı olarak yeniden şekillendirmişti. Bu nedenle 1815 sonrası Avrupa toplumlarındaki özgürlükçü eğilimler ancak kısa bir süre bastırılabilmiştir. Kısa bir süre de olsa bastırılabilen özgürlükçü eğilimler ilk olarak Temmuz 1830'da Fransa'da başarıya ulaştı ve mutlaki rejim yanlısı Kral 10. Charles tahttan indirilerek 1. Louis Philippe'in kısa bir süre de olsa bastırılabilen özgürlükçü eğilimler, ilk olarak Temmuz 1830'da Fransa'da başarıya ulaştı ve mutlaki rejim yanlısı Kral 10. Charles tahttan indirilerek 1. Louis Philippe tahta çıkarıldı. Anayasa demokratik ilkelere göre değiştirilirken liberaller Fransa'da yönetime hakim oldular. Fransa'daki 1830 devrimi kısa zamanda diğer Avrupa devletlerine de sıçrayarak şu sonuçlara yol açtı. Belçika, liberal ve ulusçu bir hareket sonucu Ağustos 1830'da Hollanda'dan bağımsızlığını aldı. 1831'de Polonya'daki özgürlük hareketi Ruslarca, İtalya'da Modena, Bologna ve Parma'da Şubat 1831'de ortaya çıkan liberal nitelikteki ayaklanmalar ise Avusturya tarafından bastırıldı. 1830 devrimlerinin etkisi Alman prensliklerinde hissedildi. Saksonya, Baden ve benzeri bazı Alman prenslikleri liberal anayasaları yürürlüğe koydular. 1871'de gerçekleşecek Alman birliğini sağlama yolunda adımlar atılmıştı. Portekiz'de 1834'te liberal hareket başarıya ulaşırken İspanya'da 1834'te liberal bir anayasa yürürlüğe girdi. 1830 devrim hareketlerinin etkisiyle 1832'de İngiltere'de demokrasiyi geliştirici bir adım olarak yeni bir seçim kanunu kabul edildi. Sıra sizde 5. Sanayi devrimi sonucu Avrupa ülkelerinde toplumlar yeniden yapılanırken kentlerde ve fabrikalarda yoğunlaşan işçiler yeni bir sınıf olarak ortaya çıkmaktaydı. Siyasal gelişmeler ve devrimler Avrupa insanının düşünce yapısını özgürleşmeye ve demokratikleşmeye yönelik olarak radikal bir dönüşüme uğrattı. Bu demokratik gelişmeler bir yandan burjuvaziyi güçlendirirken bir yandan da oluşan işçi sınıfının taleplerini ortaya çıkardı. Ücretler, çalışma saatleri, daha sağlıklı ortamlarda çalışma gibi konularda işçilerin iyileşme istekleri Avrupa'da sosyalist partileri doğurdu. İtalya, Almanya ve Macaristan'da ulusçuluk anlayışı temelinde, Prusya, Hollanda ve Belçika'da ise vatandaşlarının krallarından haklar talepleri şeklindeki liberal istekler, Fransa ve İngiltere'de ise sosyalistlerin talepleri şeklinde başlayan istekler 1848 devrimlerini doğurdu. Yeni bir siyasal unsur olarak işçi sınıfı doğmaktaydı. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla savaşlar, barış ve küreselleşme dönemi. Amaçlarımız. Bu üniteyi çalıştığımızda 1. Dünya Savaşı'nın tarihsel kökenlerini açıklayabilecek, dünyanın güçlü devletler tarafından sömürgeleştirilme sürecini kavrayacak, 1. Dünya Savaşı sonunda galip devletlerin paylaşım hırslarının yeni bir savaşın tohumlarını nasıl attığını tartışabilecek, 1. Dünya Savaşı'ndaki benzer hatalardan ders alınmamasının dünyayı 2. Dünya Savaşı sonrasında da nasıl kutuplaşmaya götürdüğünü kavrayacak, 2. Dünya Savaşı sonrasında artan bağımsızlık savaşlarını ve sona eren sömürge imparatorluklarını kavrayacak, küreselleşmenin nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığı, dünyayı nereye yönelttiği hakkında tartışabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay. Tarihsel olaylar genelde neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirilir. Ancak sosyal bilimlerde aynı nedenler farklı toplumlarda aynı sonuçlara yol açmamaktadır. Bunu fen bilimlerinde olduğu gibi laboratuvar ortamlarında test etme olanağı da yoktur. Fakat dünyada ortaya çıkan bazı olaylar vardır ki az ya da çok tüm toplumları etkilemiştir. İşte bunlardan biri de Fransız devrimidir. 1789'da Avrupa'da ortaya çıkan bu olay, 1815 yılına kadar olan süreçte ortaya çıkan düşünce akımlarıyla birlikte tüm dünyayı etkiledi. 1830-1848 ihtilalleriyle de Avrupa'da kendini hissettiren bu düşünceler, diplomatik ilişkileri ve devletlerin tutumuna da yansıdı. 1. Dünya Savaşı'nın nedenlerini 19. yüzyılda, 2. Dünya Savaşı'nın nedenlerini 1. Dünya Savaşı'nın sonuçlarında aramak gerekir. Günümüzdeki Amerika Birleşik Devletleri merkezli, tek kutuplu dünyanın ortaya çıkış süreci ise 2. Dünya Savaşı'ndan ABD'nin güçlü olarak çıkmasıyla başladı. Anahtar kavramlar, Sevr Anlaşması, 1. Dünya Savaşı, küreselleşme, Türk Kurtuluş Savaşı, 2. Dünya Savaşı, faşizm, nazizm. 1. Dünya Savaşı ve sonuçları 1914-1918. Amaç 1. 1. Dünya Savaşı'nın tarihsel kökenlerini öğreneceksiniz. 1. Dünya Savaşı 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında meydana gelen olay ve gelişmelerin bir sonucudur. Özellikle 1871-1914 devresi artık Fransız ihtilalinin etkilerinin geride kaldığı ve Avrupa'da diplomatik ilişkilerin, bu ilişkiler içerisindeki mücadele ve çatışmaların ağırlık kazandığı bir aşamadır. Dönemin bu niteliğinde İtalyan ve Alman ulusal birliklerinin kurulması, fakat özellikle ve birinci planda Alman İmparatorluğu'nun bir kuvvet olarak sivrilmesi başlıca rolü oynamıştır. Diplomatik ilişkilerin bu yeni yapısı ve bu yapı içindeki gelişmeler, sömürgecilik mücadelelerinin de etkilemesiyle 1914 yılında genel bir savaş ortamını hazırlamıştır. Savaş nedenleri. A. Genel nedenler. 1. Fransız devriminin yaydığı milliyetçilik düşüncesi. 2. Bağımsızlık isyanlarının artması. 3. Devletler arası bloklaşma. 4. Ham madde ve sömürge arayışı. 5. Silahlanma yarışının hızlanması. B. Özel nedenler. 1. Almanya ve İngiltere arasında ham madde ve pazar arayışından kaynaklanan rekabet. 2. Fransa'nın 1871 Sedan Savaşı'nda Almanya'ya kaptırdığı Alsace-Lorraine'i geri almak istemesi. 3. Balkanlarda Avusturya ve Rusya'nın emperyalist emellerinin çatışması. 4. İtalya'nın Akdeniz'e egemen olma arzusu. 5. Rusya'nın tarihi emellerine ulaşmak istemesi. Boğazlar, Panslavizm. 6. Uzak Doğu ve Afrika sömürgelerinde yaşanan rekabet. 7. Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand'ın Saraybosna'da öldürülmesi. 1. Dünya Savaşı'nın özel nedenleri arasında yer alan ve Rusya ile Avusturya-Macaristan'ı karşı karşıya getiren temel sebep nedir? Savaşın başlaması ve gelişmeler. Avrupa'da üçlü ittifak ve üçlü itilaf bloklarının kurulmasından sonra, özellikle 20. yüzyıl başlarından itibaren bloklar arasında birbirine karşı savaş hazırlıkları sürmekteydi. Fakat kurulan denge savaşı önlüyordu. Ancak dünya genelinde paylaşım süreci geliştikçe denge bozulmaya başladı. Bu bakımdan küçük bir olay büyük bir savaşa neden olabilecekti. Bu olay Saraybosna'da patlak verdi. Balkanlarda genişlemek isteyen Avusturya, aynı bölgede aynı amaçlarla hareket eden Sırbistan'a gücünü göstermek üzere 1914 yılı Haziran ayı sonlarında Bosna'da bir manevra yapmaya yöneldi. Buna katılmak üzere Avusturya veliahtı Erşidük Ferdinand Saraybosna'ya gelmişti. Ancak veliaht ve karısı 28 Haziran 1914 günü Prensip adında bir Sırplı tarafından öldürüldü. Bu da 1. Dünya Savaşı'na yol açan olayların başlangıcı oldu. Bu olaydan yararlanıp Sırbistan'ı Balkanlarda etkisiz duruma getirmek isteyen Avusturya, Rusya'nın Sırbistan'ı destekleyeceğini göz önünde bulundurarak Almanya'dan destek aldı ve ordusunu savaşa hazırladı. Suikast olayından bir ay sonra 23 Temmuz 1914'te Sırbistan'a 48 saatlik bir ultimatum vererek çok ağır isteklerde bulundu. Bazı isteklerinin reddedilmesi üzerine 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş ilan etti ve Belgrad'ı bombalamaya başladı. Avusturya'nın bu davranışı Rusya'yı seferber duruma getirdi. Buna karşılık Almanya, Avusturya'nın yanında yer aldı. Arkasından Almanya 3 Ağustos 1914'te Fransa'ya, 4 Ağustos 1914'te Belçika'ya saldırdı. Gelişen olaylar üzerine İngiltere, müttefiki Fransa'nın yanında yer alarak 4 Ağustos'ta Almanya'ya savaş ilan etti. Avusturya ise 6 Ağustos'ta Rusya'ya savaş ilan etti. Uzak Doğu'ya bakıldığında ise Japonya, 23 Ağustos 1914'te Almanya'ya savaş ilan ederek bölgedeki Alman sömürgelerini ele geçirip Kasım 1914'te savaştan ayrıldı. Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi. Osmanlı Devleti özellikle 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında bir dizi savaşlarla, barış anlaşmalarıyla ciddi anlamda toprak kaybına uğramıştı. Avrupa'nın aklı esas alarak bilimde, sanatta, teknikte ilerlemesi, Osmanlı'nın bu gelişmelere kayıtsız kalması devleti Avrupa karşısında hasta adam konumuna getirmişti. Tüm bunlara ilaveten ayrıca Türkleri Avrupa'dan ve Anadolu'dan sürüp çıkarmak diye özetleyeceğimiz Doğu sorunu da eklenince Osmanlı sonun başlangıcına gelmişti. İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908 sonrasında yapılmaya çalışılan yenileşme hareketlerinin idari, askeri tam olarak gerçekleşmemiş olması Dünya Savaşı'nın ön günlerinde Osmanlı'yı oluşan bloklara yanaşmaya itti. Kısmen bloklaşan dünyada yalnız kalma korkusu, biraz da yüzyıl başından beri kaybedilen toprakları tekrar kazanma arzusuyla Osmanlı Devleti kendini Almanya'nın yanında buluverdi. 2 Ağustos 1914 Osmanlı-Alman İttifakı. İttifakın hemen sonrası genel seferberlik ilan edilerek ordu hazır duruma getirilmeye çalışıldı. Bu arada devlet tarafsızlığını ilan etti ve meclisi mebusan dağıtıldı. Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheler. Savunma cepheleri, ana cepheler 1. Kafkas Doğu Cephesi 2. Kanal Süveyş Cephesi Taarruz cepheleri 3. Çanakkale 4. Irak 5. Suriye Filistin 6. Hicaz Yemen Yan cepheler, sınırlarımız dışında müttefiklerimiz için kuvvet gönderilen cepheler, Galiçya, Romanya, Makedonya. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaştığı ana cepheleri sıralayınız. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde topraklarının genişliği 1 milyon 700 bin kilometre kare olup, sınırlarının uzunluğu 12 bin kilometreyi buluyordu. Nüfusu ise 1914 sayımındaki bazı eksikliklere rağmen 22-23 milyon tahmin edilmekteydi. 1914 yılında iki Alman, Goben, Breslau gemisinin boğazlara sığınması ve satın alındığı ilan edilen bu gemilerin Karadeniz'de Rusya'nın sahillerini bombalaması üzerine Osmanlı fiilen savaşın içine girdi. Osmanlı Devleti savaş süresince Çanakkale cephesi hariç diğer cephelerin hiçbirinde başarı sağlayamadı ve Bulgaristan'ın ardından ateşkes imzalayarak savaştan çekildi. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Anlaşması. Osmanlı'yı diğer müttefikleri izledi. Avrupa cephelerinde durum. Almanya çevresindeki iki büyük devlete Rusya ve Fransa aynı anda savaş açmıştı. Her gün 10 kilometre ilerlemeyi öngören Alman planlarına göre her şey hazırdı. Tarihte ilk defa stratejik bir konuma sahip olan tren yollarının yardımı ile hızlı ve hareketli bir savaş bekleniyordu. Ateşli çıkışların ardından birkaç hafta sonunda Almanlar Paris'in kuzeyinde Marne'da, Ruslar Doğu Prusya'da Tannenberg'de durduruldu. Tahmin edilmeyen bir siper savaşı başlamak üzereydi. Fakat bu defa savaş Kuzey Denizi'nden İsviçre sınırına kadar, Baltık'tan Karpatlara kadar milyonlarca insanın savaştığı kilometrelerce alana yayıldı. Avrupa cephesinde 3 sene boyunca 10 kilometreden fazla ilerlenemedi. Bu 10 kilometrelik alan içerisinde 4 milyondan fazla genç hayatını kaybetti. Savaşın uzun sürmesi onun geniş bir coğrafyaya yayılmasına neden oldu. Savaşanlar yönünden dolaysız olarak 3 kıtaya fakat dominyonlar ve sömürgeler açısından da dolaylı olarak 5 kıtaya yayıldı. Avrupa'da İspanya, İsviçre ve İskandinav ülkeleri dışında 14 devlet bu savaşın içinde yer aldı. Asya'dan Japonya, Amerika kıtasından ABD eylemli olarak buna katılırken, Afrika'daki sömürgelerle Avustralya ve Yeni Zelanda gibi İngiliz dominyonları da kendilerini bu savaşın dışında tutamadı. Savaş sonunda imzalanan ateşkes ve barış anlaşmaları. Devlet adı Bulgaristan, ateşkes adı ve tarihi Selanik, 28 Eylül 1918. Barış anlaşması ve tarihi Nöyi, 27 Kasım 1919. Devlet adı Osmanlı İmparatorluğu, ateşkes adı ve tarihi Mondros, 30 Ekim 1918. Barış anlaşması ve tarihi Sevr, 10 Ağustos 1920. Devlet adı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, ateşkes adı ve tarihi Macaristan-Belgrad, 3 Kasım 1918. Avusturya-Villakiste, 4 Kasım 1918. Barış anlaşması ve tarihi Trianon, 4 Haziran 1920. Saint-Germain, 10 Eylül 1919. Devlet adı Almanya. Ateşkes adı ve tarihi Redons, 11 Kasım 1918. Barış anlaşması ve tarihi Versailles, 28 Haziran 1919. Genel değerlendirme. 1. 28 Temmuz 1914'te başlayan Dünya Savaşı 11 Kasım 1918'e kadar 4 yıl 3 ay 14 gün sürdü. Bu haliyle dönemi itibariyle tarihin kesintisiz en uzun savaşıydı. 2. Başlangıçta 3 kıtayı, daha sonra getirilen askerler açısından 5 kıtaya yayıldı. 3. Nüfuslarının toplamı 1 milyar 170 milyon 735 binini bulan ülkelerden 66 milyon 58 bin 810 kişilik ordular karşı karşıya geldi. 22 milyon 850 bin bağlaşma, ittifak, 43 milyon 188 bin 810 anlaşma, itilaf. 4. Savaştaki insan kayıpları 17 milyona yakını bağlaşma, 22 milyonu anlaşma devletlerine ait olmak üzere 39 milyonu aştı. 5. Yapılan hesaplara göre 4 yıl boyunca toplam savaş harcamaları bağlaşıkların 60, anlaşma devletlerininki 125 milyar doları aşmış olup toplamı 186 milyar dolara ulaşmaktaydı. 6. Bu savaş içerisinde Osmanlı Devleti'nin savaş giderleri de 1 milyar 430 milyon dolar olarak hesaplanmaktaydı. 7. Dünya Savaşı'nın en önemli özelliklerinden biri de bazı yeni silahların bu savaşta ilk kez kullanılmasıydı. Bunlar arasında başta uçak olmak üzere en etkili zırhlı araç, tank, denizaltı ve zehirli gazlar vardı. 8. Rusya'da Bolşevik devrimi gerçekleşti. İktidara geçen Bolşeviklerin ilk işi 3 Mart 1918'de Rusya ile ona karşı savaşan devletler Avusturya-Macaristan, Almanya, Osmanlı Devleti, Bulgaristan arasında Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalamak oldu. Bu arada yeni yönetim savaş içerisinde anlaşma devletleri arasında yapılan Anadolu'yu paylaşım planlarını gizli anlaşmalar da açığa vurdu. Gizli anlaşmaların uygulamaya konuluşu ve Anadolu'nun paylaşılması. Dünya Savaşı'nda imzalanan gizli anlaşmalar. İstanbul Anlaşması 18 Mart 10 Nisan 1915. Taraflar İngiltere, Fransa, Rusya. Paylaşılması tasarlanan alan İstanbul ve Çanakkale Boğazları ve çevresi savaştan sonra Rusya'ya verilecek. Londra Anlaşması 26 Nisan 1915. Taraflar İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya. Amaç İtalya'yı kendi yanlarına çekebilmek. Anlaşmaya göre İtalyan işgalinde olan Rodos ve 12 ada ile Bingazi ve Derne, Trablusgarp'taki Osmanlı hakları İtalya'ya geçiyor. Ayrıca Anadolu Asya'sı paylaşıldığında Antalya ve çevresi İtalyanlara vaat ediliyordu. Sykes-Picot Anlaşması 26 Nisan 1916. Taraflar İngiltere, Fransa, Rusya. Amaç Orta Doğu ve Doğu Anadolu, Karadeniz'in paylaşımı. Buna göre paylaşım şu şekildeydi. Rusya, Van, Erzurum illeriyle Trabzon ve Bitlis'in doğu bölümleri, ayrıca Sivas, Harput ve Diyarbakır illerinin bir kısmını, Fransa, Adana, Beyrut, Aladağ, Kayseri, Akdağ, Yıldızdağ, Zara, Eyin arasında kalan toprakların tamamı ile Şam, Sivas, Halep, Harput ve Diyarbakır illerinin bir kısmını alacaktı. İngiltere'ye ise Bağdat ve Basra illerini içeren Güney Irak verilecekti. Saint-Jean-de-Maurienne Anlaşması 19-21 Nisan 1917. Taraflar İngiltere, Fransa, Rusya ile İtalya. Amaç İtalya'nın Anadolu Asya'sı üzerindeki haklarının belirlenmesini sağlamaya çalışması. Anlaşmaya göre Antalya, Konya, Aydın, İzmir ve Kuzey'i İtalya'ya bırakılıyordu. İşgallere karşı tepkiler ve Türk Kurtuluş Savaşı. Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkesi'ni imzalamasından hemen sonra kimi zaman ateşkesin farklı yorunabilecek üstü kapalı maddelerinden yararlanılarak, kimi zaman da ateşkes hükümlerine aykırı olarak Anadolu işgale başlandı. Osmanlı padişahı ve yöneticileri bu durum karşısında sessiz kalıp taş ve tahtını koruma derdine düşmüş, Anadolu'yu halkını yüzüstü bırakmıştı. Hatta işgallere direniş hareketlerini isyancılarla suçlamıştı. İtilaf devletleriyle işbirliği içerisinde olan Osmanlı yönetimi ve onun Anadolu'daki temsilcilerinin tavrı Türk halkını ve bu halkın önderi Mustafa Kemal'i yıldırmadı. Kurtuluş Savaşı başlarken hemen her olgu ve olanak değerlendirilmiş ve üç temel saptama yapılmıştı. 1. Türk toplumu tarihsel, sosyal ve kültürel yapısı gereği yabancı işgale karşıdır ve bağımsız yaşama geleneğine sahiptir. Türk halkına güven esastır. 2. Rus devrimi ulusal kurtuluş savaşları için önemli bir güç yaratmıştır. Bu güçle gerçekleştirilecek dayanışma Türk Kurtuluş Savaşı'na önemli katkı sağlayacaktır. 3. Büyük devletler 4 yıllık dünya savaşından sonra savaşacak durumda değildirler. Bu nedenle Anadolu'nun içlerine uzanarak bir silahlı çatışmayı göze alamazlar. Bilindiği gibi Türk devriminin önderi ve kuramcısı tek başına Mustafa Kemal'dir. O, toplumsal bilinç ve kararlılık açısından en yakın çevresinden çok ilerideydi. Bu nedenle Türk devriminin kuramsal ve eylemsel stratejisi onun tarafından belirlendi ve uygulandı. Ona göre Türkler, Anadolu'daki yaşam sürelerinin tümünde yaşadıkları toprakların egemeni olmuşlardı. Tutsaklık dönemleri yoktu. Kurdukları askeri devlet yapılarıyla akıncı bir geleneği sürdürmüşlerdi. 300 yıllık gerileme ve duraklama dönemlerinde birçok kez yenilmişler, toprak yitirmişler ancak boyunduruk altına girmemişlerdi. Halkını çok iyi tanıyan Mustafa Kemal, kongreler yoluyla örgütlenen halkı Sivas Kongresi, 4-11 Eylül 1919 da bir araya getirip İstanbul'un işgali sonrasında Ankara'da açılan yeni meclis 23 Nisan 1920'de tek çatı altında birleştirdi. Mustafa Kemal'in başkanlığındaki Büyük Millet Meclisi ile Önder'in izindeki Anadolu halkı emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı mücadele verirken saray ve hükümeti Türk ulusunun yok oluş belgesini çekinmeden imzaladı. 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti temsilcileri bu anlaşmayı reddettiği gibi onu imzalayanları da vatan haini saydı. Bunun üzerine İtilaf Devletleri Ankara'ya Sevr'i kabul ettirebilmek için var güçleriyle işgalleri genişletmeye çalıştı. Meclis hükümetinin ise milis kuvvetlerle düzenli orduya karşı bir başarı kazanılamayacağını görmesi ve şartların da algılanması üzerine düzenli orduya geçildi. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde yapılan başarılı savaşlar üzerine zafere ulaşıldı. İtilaf devletleri ateşkes istedi. Mudanya'da yapılan görüşmeler sonunda varılan anlaşma ile savaşın askeri yönü kapandı. Mudanya Ateşkes Anlaşması 11 Ekim 1922. Sıra barış görüşmelerine gelmişti. Mustafa Kemal bu görüşmelerin İzmir'de yapılmasını istemekteydi. Ancak belirlenen yer İsviçre'nin Lozan kentiydi. 20 Kasım 1922, 4 Şubat 1923 tarihleri arasında gerçekleşen konferansın birinci bölümü, Batılı devletlerin emperyalist istekleri nedeniyle sonuçsuz kaldı. Mustafa Kemal'in Anadolu'daki kararlı atılımları ile 23 Nisan 1923'te yeniden toplanıldı. Lozan'ın uzun süren sinir bozucu görüşmeleri tam anlamıyla diplomatik bir taktik savaşıydı. Kurtuluş Savaşı'nın Türkiye açısından kazanımları, görüşmelerle en aza indirilmek isteniyor, gözdağı dahil her şey deneniyordu. Her iki tarafta birbirinin dayanma sınırını ve kararlılığını anlamaya çalışıyordu. En küçük bilginin bile önem kazandığı bu ortamda, Türk heyetinin Ankara ile Yunanistan bağlantılı olarak yaptığı görüşmelerinin tümü İngilizlerce biliniyordu. Mustafa Kemal de bu olasılığı biliyor ve haberleşmesini ona göre yapıyordu. Böylece Lozan görüşmelerinde yalnız diplomaside değil, iletişimde de taktik savaşı verilmişti. Nisan ayında başlayan ikinci toplantı, 24 Temmuz 1923'te anlaşmayla sona erdi. Lozan'dan kalan bir takım sorunlar da daha sonra ikili anlaşmalarla ekonomik, siyasi, hukuki bağımsızlık çerçevesinde giderilmeye çalışıldı. Cumhuriyet'in ilanıyla başlatılan toplumsal ilerleme ve çağdaşlaşma mücadelesi yokluklar ve yoksunluklarla sürdürüldü. Bu, o insanlar için sıradan bir ekonomik kalkınma hareketi değildi. Vaktiyle çağdaş zamana yetişemeyip geride kalmış olan Türklerin bunu yakalama hamlesiyle tüm ulusça girişilen devrimci bir başkaldırıydı. Değeri bundan ötürü büyüktü. Cumhuriyeti kuranlar onu yaşatıp geliştirmeye de sahip çıkmışlardı. Bu bir uygarlık özlemiydi. Yusuf Hikmet Bayır'ın 1939'da yaptığı değerlendirmeye göre Cumhuriyet'in 15 yılda başardıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklük devrinde gerçekleştirdiği zaferlerden daha büyüktü. Bu yönüyle Türk devrimi dünyanın emperyalist devletler tarafından paylaşıldığı ve aralarındaki pazar çatışmalarının aralıksız sürdüğü bir ortamda ulusal bağımsızlığın korunarak nasıl kalkınılacağını gösteren ilk uygulama oldu. 35. ayrım sonu, sayfa 344.